Mavi Vatan.
Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz. Yapımcılarımız Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş. Teknik masada Sefa Aktan ve mikrofonda ben İpek Önder. Yaklaşık 40 dakika boyunca canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız +90 312 463 34 21. Bizleri TürkiyeninSesiRadyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Emekli Jandarma Tümgeneral Doçent Doktor Güray Alpaş bu haftaki konuklarımız olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği bir sırada ile ilgili olarak Türkiye'nin öncülüğünde ve BM şemsiyesi altında oluşturulan Ukrayna ve Rusya'nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırabilmesi ve gıda krizi riskinin ortadan kaldırılması için imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının süresi 18 Mart'ta doluyor. Savaşın gidişatı ile birlikte tahıl koridorunun fonksiyonunu ve geleceğini konuklarımızla konuşacağız. Ayrıca geçtiğimiz hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmeleri de değineceğiz. Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz Sayın Celalettin Yavuz.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum İpek Hanım.
Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Güray Alpar. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Kıymetli hocam, Mavi Vatan'da geride bıraktığımız haftanın öne çıkan gelişmeleri nelerdi? Hemen sizden dinleyelim.
Evet, vallahi o kadar çok konu var ki konuğumuza ne kadar zaman ayıracağım bilemiyorum. Mümkün olduğu kadar ayırmaya çalışıyorum ama pek çok konu var. Başlayalım isterseniz. Şimdi önce kolay konular, Yunanistan ile diyalog başlıyor şeklinde. Biliyorsunuz 6 Şubat asrın felaketinden sonra Yunanistan'ın göndermiş olduğu ilk destek arama kurtarma gruplarına ilaveten yardım destekleri de devam ediyor. Bunun sonucunda da Yunan medyası bunun devamında Türkiye'nin de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da Yunan meslektaşı Dendias'la daha sık telefon konuşmaları yaptıktan sonra Yunan medyası bilhassa iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelebileceği yönündeki görüşlerini tekrarlıyorlar. Yanılmıyorsam dün akşam da Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Yunanistan'la bir yeni bir sayfa açılmak üzere olduğundan bahsettiğini biliyoruz. Dileriz bu pozitif gündem hakikaten iki ülkenin yararına olacak şekilde başlar ve devam eder. Ama biliyorsunuz bizlerin bu konuları takip eden insanların hep bir yoğurdu üfleyerek yeme şeyi, opsiyonu daima vardır. Onu söyleyerekten diyorum. Çünkü Yunanistan'la geçmişteki olanları hatırlayınca biraz temkinli yaklaşıyoruz. Başka bir şey, Yunanistan'da tren kazası sonrası genel grev diyerekten 28 Şubat'ta da Yunanistan'da o güne kadar gelmiş en büyük tren kazası meydana gelmişti. 57 kişinin öldüğü bu kazadan bir gün sonra da hatta Ulaştırma Bakanı istifa etti. Ancak Başbakan Mitsotakis'in kazayı insan hatasına bağlaması, trajik bir insan hatası sonucunda gelmiştir demesi üzerine ortalık durulmuyor. Bir de seçimler de olunca bu seçimler sırasında kaşıyanlar da çok oluyor. Özellikle muhalefet tarafından. Yani biz bile arzu etmediğimiz halde hatırlayın 6 Şubat asrın felaketinden sonra milletçe oraya büyük bir duygu patlamasıyla gittik ama seçimler yaklaşınca ve aradan zaman geçince bu defa yönetimi eleştiren seslerin büyük ölçüde çıktığını görebiliyoruz. Yunanistan'da bu biraz daha abartılı şekilde grevlere dönmüş durumda. Mesela pazar günü 10 bini aşkın kişi Atina ve Selanik sokaklarında gösteri yapmışlar. Bu dediğim gibi biraz da şeye yönelik, seçimlere yönelik. Yunanistan'da bu yıl seçimler var yazın ama henüz daha tarihi belli olmadı. Mayıs veya Haziran diye tahmin ediliyor. Yunan polisi göçmenlerden milyonlarca euro çalmış diye bir başka gelişme var. Yunan sınır güvenlik güçlerinin son 6 yılda geri püskürttükleri göçmenlerden milyonlarca euro nakit para çaldığı öne sürülüyor. İleri süren İspanya'nın El País gazetesi. Yunan medya kuruluşu Solomon ve El País son 6 ayda aralarında göçmenler, iltica sistemiyle ilişkili kurumlarda çalışanlar, avukatlar ve bölge sakinleri de olmak üzere onlarca kişiyle konuşmuş ve yaklaşık 20 bin göçmenin Türkiye'ye geri gönderildiği 2017 ile 2022 yıllar arasında Meriç Nehri bölgesinde gerçekleşen 317 farklı olayın ifadeleri karşılaştırma olarak incelenmiş. 2017'deki olayların yalnızca %11'inde göçmenler paralarını ellerinden alındığını bildirirken 2022'de bu oran %92'ye çıkmış. Gördüğünüz gibi göçmenler, o zavallıların ellerindeki paralar da alınıyor. Yani bir kere bir şey, insan tacirlerine kaptırıyorlar göçmenler oraya gidebilmek için. Bir de orada Yunanlı sınırdaki güvenlik güçlerine paralarını kaptırmışlar. Bunu görüyoruz. 2017'den beri göçmenlerden çalınan nakit paranın miktarının 2.2 ile 2.8 milyon euro arasında olduğu belirtiliyor. Bir başka olay, artık Gülenistan'ın dışına çıkıyorum. İran su üstü hedeflerine karşı da kullanılabilen ses hızından 8 kat hızlı hipersonik füze üretti diyor. Bunun mavi vatanla ne ilgisi var diyebilirler dinleyiciler. Bir kere su üstü hedeflerine karşı dediği için dolayısıyla ilgilendiriyor. Yani şöyle, hem Basra Körfezi'nde hem de Basra Körfezi dışında İran'ın harekat yapacağı yerlerde bu kullanılabilir. Nasıl ki Lübnan'daki Hizbullah'a bazı silah sistemleri verdiyse füzeler, gerektiğinde mesela İsrail'le bir savaş anında bunlardan da verebilir diyoruz. Yani verir demiyoruz. Onun için önemli. Alman medyasından Kuzey Akım'a sabotaj düzenleyenler Ukrayna yanlısı olabilir şeklinde bir iddia var. Bu devlet televizyonu ARD ve Site gazetesi, haftalık Site gazetesinin haberinde soruşturmayı yürüten yetkililerin Ukrayna yanlısı bir grubun geçen yıl Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediğini gösteren bir kanıt ortaya çıkardıkları belirtiliyor. Haberde sabotajı düzenleyen 5 erkek ve 1 kadından oluşan grubun Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentine giderek sahte pasaportlarla bir yat kiraladıkları ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenledikleri ileri sürülüyor. Hem de Almanya'dan kiraladıkları bir yatla yapmışlar. O bölgeye gitmişler. 9 Mart günü Karadeniz semalarında sıra dışı bir uçuş kaydedildi diyor. Yani bu da Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili. Şeyle, mavi vatanla ilgisi de Karadeniz semalarında olması. Nedir bu? Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir RQ-4B Global Hawk Sinop ve Sivastopol arasında garip manevralar yaptı diyor. Bu bir şey, insansız hava aracı ama normal bilinenlerinden çok daha büyük. 36 saat filan havada kalabiliyor. 25 bin kilometre menzili var. 20 bin metre irtifaya kadar çıkabilen son derece hem gelişmiş hem de büyük keşif cihazlarına sahip olan bir insansız hava aracı. Bu İtalya'dan kalkıyor. İtalya'nın güneyindeki Sicilya adasından kalkıyor. Sonra Yunanistan üzerinden geçerek Kuzey Ege'ye ulaşıyor. Daha sonra da Bulgaristan üzerinden Karadeniz'e geçiyor. Bunun bundan sonra çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor ama Amerika Karadeniz'e gemilerle çıkamadı ama bu defa insansız hava araçlarıyla bölgede olmaya devam ediyor. Rus basını iddia etti, Türkiye Rusya'ya sevkiyatı kısıtladı şeklinde bir gelişme var. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyması yönünde baskıları devam ederken Rus Komersant gazetesi 1 Mart tarihinden itibaren Türkiye'nin üçüncü ülkelerden gelen malların Rusya'ya geçişine izin vermediğini iddia ediyor. Bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri, G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'ya yaptırımlar uyguluyor. Türkiye bunlardan bu yaptırımların hepsine uymuyordu bir kere. Ancak giderek bu baskılar hem Avrupa Birliği tarafından hem Amerika tarafından Türkiye'ye hissettiriliyordu. İşte bunun sonucunda 1 Mart tarihinden itibaren üçüncü ülkelerden gelen malların Rusya'ya geçişine izin verilmediği iddia ediyor. Yani Türkiye'ye geliyor bir bakıma hülle gibi yani. Halbuki benzer şeyi Rus petrolünün özellikle Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden gene Avrupa ülkelerine gönderildiğini biliyoruz petrolün. Bu tip şeyler var. İşte zaten gazete de onu önermiş. AB ile Türkiye arasında 1995'te imzalanan gümrük birliği anlaşması Türkiye üzerinden geçiş yapan transit malların Brüksel'e bildirilmesini öngörüyor. Rusya'ya uygulanan yaptırım listesindeki malları AB gümrüğü görüyor. Türkiye'ye baskı yapma yerine AB ve ABD ile daha az bağlantısı olan Birleşik Arap Emirlikleri, İran veya eski Sovyet Cumhuriyetlerini aktarma noktası olarak kullanmaya yönelmek daha uygundur diyor. Rusya'nın önerisi bu olmuş. Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz Tahıl Koridoru girişiminin süresinin uzatılmasını destekliyor şeklinde bir gelişme var. Bunu zaten sayın konuğumuzla görüşeceğiz. Biliyorsunuz 18 Mart'ta bu tahıl koridorunun ikinci uzatma, 120 günlük uzatması sona eriyor. Bunu Amerika Birleşik Devletleri de destekliyormuş. Fazla girmeyeceğim bunu, konuşacağız nasıl olsa diyerekten. Türk denizcileri Antarktika kıtasında batimetrik ölçüm yaptı şeklinde. Gördüğünüz gibi ben mavi vatan dediği zaman dünyanın her neresinde olsa olsun kullanabildiğin denizler senindir diyordum. Antarktika'da da Deniz Kuvvetleri Seyir Geografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılmış ve kıtada batimetrik yani derinlik ölçümleri yapmış. Amerika Birleşik Devletleri çok geride kaldı. Çin uydurdu, bir yıllık işi bir günde bitirdiler diyerekten. Bu Amerikan donanma komutanı var. Donanma komutanı, onun feryadı. Carlos Del Toro bu geçtiğimiz günlerde bir itirafta bulunmuş. Çin'in donanma filosunun büyüklük açısından, donanma filosu olmazdı, donanmasının diyelim, büyüklük açısından Amerika'yı geride bıraktığını ve Amerikalı imalatçıların yetişebileceğinden çok daha hızlı büyüdüğünü itiraf ediyor. Çin sayıca değil, aynı zamanda bir Computer Integrated Manufacturing Systems dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre yapay zeka karmaşık tasarım problemlerinin de aralarında bulunduğu tüm görevlerini %100 yerine getiriyormuş. Yani gemi şeylerini, dizaynlarını artık yapay zeka vasıtasıyla yapmaya başlamışlar. Dolayısıyla böyle bir gelişme var. Gene 4 günde 4000'den fazla göçmen kurtarıldı şeklinde. Mavi Vatan'da maalesef bu göçmen yahut da sığınmacı kaçakçılığı da oluyor veya bu geçişler de oluyor. İtalya kıyılarına ulaşmaya çalışan düzensiz göçmen sayısının son günlerde artış olduğu görülüyor gene. Ve 4000'den fazla göçmen kurtarılmış geçen hafta içerisinde. Amerika'nın sesi tarafından aktarılan habere göre Mart ayında, geçen yılın Mart ayında yaklaşık 1300 kişi İtalya'ya ulaştığı hatırlatılmış. 2022, yani bu Mart'ta affedersiniz, 2022'nin ilk 3 ayında yaklaşık 6000 göçmen İtalya'ya tekneyle gittiğini ifade ediliyor. Şimdiye kadar yaklaşık 17000 göçmenin ülkeye ulaştığı bildiriliyor. Bir göçmen teknesinin Türkiye'den denize açıldıktan sonra geçenlerde biliyorsunuz İtalya'da batmasıyla 74 kişi hayatını kaybetmişti. Dün veya evvelsi günde gene Libya'dan İtalya'ya geçmek isteyen teknedeki 30 kişi kurtarıldı ama 17 kişiden haber yoktu. Son olarak ilk Türk uçak gemisinde heyecanlandıran gelişme diye bir şey var. Sedef Tersanesi tarafından inşa edilen Türkiye'nin çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmiş. Tabii de bu geminin bundan sonra silahlı kuvvetleri veya deniz kuvvetleri tarafından hem silahlarının hem cihazların üzerine konması gerekli deyip burada kesiyorum.
Evet, gündem çok yoğundu Mavi Vatan'da. Gelişmeleri dinledik. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından söyleşimize devam edeceğiz. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın birinci yılı geride kalırken savaşın genel gidişatını ve süresi 18 Mart'ta dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması'nın geleceğini konuklarımızla konuşacağız. Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Güray Alpar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz bir kez daha efendim.
Teşekkür ederim.
Ve kıymetli hocam Celalettin Yavuz'la birlikteyiz.
Evet, Güray Paşam hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür
çok sağ olun,
ederiz.
İyi yayınlar diliyorum tekrar.
Evet, şimdi Karadeniz'de, Mavi Vatan'ın Karadeniz'le ilgili bir kısmından az önce bahsetmiştim. Bu insansız hava araçları dedikten. İkincisi de Tahıl Koridoru. Tabii Mavi Vatan sadece denize değil, kıyıları da ilgilendiriyor. İşte kuzeyimizdeki Mavi Vatan, Karadeniz'in kuzeydeki sahillerleri Rusya ve Ukrayna arasında da bir yılı aşkın süredir böyle bir savaş var. Şimdi Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde bulunduğunuz kurumda ben de yakından izliyorum. İki hafta arayla önce Ukrayna Büyükelçisi, arkasından da Rusya Elçi Müsteşarı birer tebliğ sundular savaşın gidişatı ile ilgili olaraktan. Siz de bu konuda tarafsız bir şekilde iki tarafı da dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ayrıca. Şimdi yakından izlediğiniz bir konu olduğunu biliyorum. Bu 24 Şubat 2023'te bir yılı geride kalan savaşın son haftalarında Bakhmut bölgesinde yoğunlaştığını görüyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının bugünkü durumunu nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, teşekkür ediyorum. Tabii biz sadece iki ülkeden değil, diğer ülkelerden de durumu sürekli olarak takip ediyoruz, gelişmeleri. Farklı bakış açılarını da yakalamaya çalışıyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi. Tabii buradaki savaşın temelini Amerika Birleşik Devletleri'nin 20 yılı aşkın bir süre Soğuk Savaş dönemi ertesinde Orta Doğu coğrafyası başta olmak üzere giriştiği bir takım tek taraflı olaylardan sonra imajını kaybettiği bir döneme rastlıyordu. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşla imajını bir derece düzeltti ama buradaki asıl konunun biz son 3 yıldır da zaten Baltık Denizi'nden Akdeniz'e uzanan çizgide bir tertiplenmesinin olduğunu görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bu tertiplenmenin de sadece Rusya'ya karşı değil, Rusya ile Avrupa Birliği'nin bağlantısını da kesecek şekilde özellikle enerji nakil hatlarını da kontrol altına alacak şekilde tertiplendiğini görüyoruz ki sizin de biraz önceki konuşmanızda bahsettiğiniz kuzey akıma yönelik buna karşı olduğunu zaten Trump da bahsediyordu. Daha sonra Biden da bu konu üzerinde durdu. Böyle bir anlayışı var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani Avrupa Birliği'ni de kontrol etmek, Rusya'yı da kontrol etmek. Tabii ki Çin öncesi. Bütün hazırlıklar ve olayların da bunun üzerine olduğunu değişik işte yerlerde yapılan gerek NATO zirvesi, gerekse Münih Güvenlik Konferansı veya Asya Pasifik'te yapılan konferanslarda bunu açıkça görebiliyoruz. Bu şartlar altında tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin veya Batı'nın bu olaya yaklaşımı Rusya'nın zayıflaması üzerine kurgulanmış durumda. Yani Rusya zayıflasın, Ukrayna ile savaş zayıflatsın. Yoksa Ukrayna'nın işte bir an önce başarıya ulaşsın, işte bitsin savaş, oradaki insanların kurtulması biraz daha geri plana atılmış gibi duruyor. Türkiye hariç tabii. Türkiye biraz sonra gireceğiz. Türkiye biraz daha savaşın insani yönüyle ilgileniyor ama onun dışında yardımlar devam ediyor. Bu yardımlar ne kadar devam edecek veya bu yardımlar belli bir safhayı geçerse Rusya hemen yenilgiye uğrayacak, o da istenilmiyor. Dolayısıyla Avrupa içerisinde de sıkıntılar çıkıyor. Tank vermeyeceğiz dedi ama Almanya ikna edildi, işte belli bir miktarda
yani vere de 14 tane tank verdi yani. He.
Yani tabii ki o sadece o değildi tabii. O verirse diğer Polonya'da ve diğer ülkelerde Almanya'nın vereceği diğer Leopard tanklar için de bir kapı açılmış oluyordu. Ama tabii ki veriliyor. Yani Ukrayna'ya yardım ediliyor başından itibaren. Yani orada bir NATO ile veya Batı ile Rusya'nın savaşı var. Rusya tek başına Ukrayna ile mücadele
yani
etmiyor.
Yani o zaman Lavrov'un söylediği doğru mu? Biz Ukrayna ne değil, NATO ile savaş halindeyiz adeta diyor ya.
Doğru. Doğru. Doğru. Tam anlamıyla doğru. Evet. Orada onu yapıyor ama Ukrayna da direniyor. Yani Batı Ukrayna'ya bir direniş sağlıyor. Savaş uzasın. Rusya bu savaştan zarar görsün. Ama tabii ki tamamen de bitmesini istemeyecekti. Çünkü Rusya'nın da orada çok büyük bir yenilgiye uğraması ileriye dönük olarak bazı güvenlik problemlerini ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle o da istenilmiyor. Savaş bu şeyde devam ediyor. Yani Rusya'yı geriletecek, hafifletecek kadar. Rusya tabi başlangıçtan itibaren bunu bir savaş değil, kendi topraklarında bir operasyon gibi görüyor.
Askeri müdahale gibi.
Askeri müdahale yani.
Adını öyle koydu ama.
Tabi Rus vatandaşların olması orada. O da doğru değil belki yani.
Yani 175 bin kişinin olduğu bir şey deniz kuvvetleri hariç pek de yani askeri müdahalenin biraz ötesinde gibi.
Bence. Denilemez tabi. Ukrayna sözde kendi ülkesini savunuyor tabi ki. Yani bir yerde öyle gözükmesine rağmen. Tabi ki burada Ukrayna'nın da tamamen bu savaştan sonra yakılıp yıkılmış bir Ukrayna'nın da başka bir ülkenin veya ülkelerin kontrolüne girmesi de istenilemez. Bu açıdan bölgedeki savaşın bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz. Yani bana göre bu sene işte yaza doğru en erken bitmesi, bitse bile şey olsa bile en erken ki belki bu muhtemelen bu yılı da geçirecek ki Rusya biraz daha zayıflasın şimdi. O hareketler de ve destek de
yani nasıl ne var. Olursa bu savaş sizce sona erebilir veya ateşkes olabilir.
Savaşın bitmesi tabii şöyle sadece ateş bu konu değil. Ondan önce 2014 yılından beri Kırım'a girişi var.
O zaman Rusya'nın. Şöyle açayım. Şimdi şey de geldi. İki ülkenin de sizin stratejik düşüncesindeki iki ülkenin temsilcileri, büyükelçileri ve elçi müsteşarın konuşmasında şu vardı.
Evet.
Ukrayna dedi ki biz dedi o işgal edilen şimdiki Donbas'taki yerden Rusya
sadece
çıkacak.
Sadece o değil, Kırım dahil.
Dur bir saniye, Rusya çıkacak. Kırım'ı verecek dedi.
Evet.
Ayrıca savaş tazminatını ödeyecek. Ve dedi bunun müsebbipleri de yargılanacak dedi.
Yani Putin.
Evet. Şimdi Rusya'ya bakıyoruz. Rusya da diyor ki bir kere diyor bizim bu bağımsızlığını ilan ettiğimiz yerler aynen kalacak. Kırım söz konusu değil. İşte kalan yerlere de öyle şey Odessa vesaire gibi o nazizm taraf yani nazizm şeklinde ya da Rusyanlılarını öteleyen bir hareketler duracak
yani Rus
diyor.
Vatandaşları korunacak.
Ve bir de kesinlikle NATO ittifakına girmeyecek diyor. Şimdi bunlar karşılandı mı? Yani böyle bir durumda ateşkes olacağını söyleyebilmek
şu mümkün. Anda olmaz zaten. Evet. Bunların tabii bu şekilde olmaz. Haklısın. Böyle bir iki tarafın da isteklerini karşı karşıya koyduğunuz zaman mümkün değil. Zaten bu konuda bir çalışma da yok. Yani siz yapılan Münih Güvenlik Konferansı'na Rusya ile İran çağrılmadı. Rusya'nın çağrılmaması büyük bir hataydı. Yani siz bir çözüm bulacaksınız. Dolayısıyla diyalog kanalını açmanız gerekiyor.
Rusya'sız Münih Konferansı öksüz kalmıştır.
Yani. Tabii ki. Biz mesela ben onun için Antalya Diplomasi Forumu'na çok önem veriyorum. Çünkü Antalya Diplomasi Forumu'nda iki taraf bir araya getirildi. Siz evet. Türkiye hariç başka bir ülkenin böyle bir girişimi desteklediğini görüyor musunuz? Yani savaşın evet. bitmesini istiyorsanız, insandan acı çekmek istemiyorsanız bu yönde bir girişimde bulunursunuz. Ama Batı'da böyle bir şey yok. Yani bütün alınan kararlar, NATO zirvesinde diğerinde alınan kararların hepsi savaşın uzaması üzerine kuruldu. Yani Ukrayna'ya, destekleyelim Ukrayna'yı, savaş uzasın. Yani burada tabii ki uzadıkça insanlar zarar görüyor. Sadece onlar görmüyor ki, iki ülke görmüyor ki. Bütün dünya zarar görüyor. İşte bahsedeceğiz, tahıl olsun diğer ekonomi olarak Avrupa Birliği zarar görüyor. Yani ama, Avrupa Birliği bu sene çok sıkıntılar çekti enerji yönünde.
Ama şimdi Avrupa ülkelerine baktığımız zaman ülke olarak bu savaşın devamını istemiyor Avrupa Birliği'nden bir Macaristan var gibi arada bir sesini çıkartıyor. Sesini çıkartmayan bir kesim Yunanistan ve İtalya'da var. Fransa'da bazı gösteriler oluyor. Bunları görebiliyoruz.
Yok, oluyor benzer. Evet. Mesela Almanya özellikle işte bu ilk başta silah şeyine verin mesela tankların verilmesine taraftar olmaması.
Almanya'da bir gizli direniş var ama yani.
Var ama çok da direnemiyorlar.
Ama
çünkü
gene de yani, ama gene de şey, desteklemeye devam ediyorlar. Yani
İstemeyerek hiç. Destekliyor çünkü evet. Almanya en çok zarar görenlerden bir tanesi bu savaşın özellikle.
Vallahi şey,
ekonomik açıdan 66 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı Rusya ile savaş öncesinde.
Yani şansölye Scholz şeyin bu yıl enerji krizi yaşamadıklarını söylüyor. Yani beklenenden az oldu diyor.
Bu sene de devam ederse.
İşte onu bilemiyoruz. Yani minareyi çalan kılıfını hazırlar. İşte ona geleceğim. Minareyi çalan tabii şey değil. Avrupa Birliği değil doğrudan. Amerika ile İngiltere. Şimdi benim söylediğim bir şey var. Ukrayna yani Rusya'nın ben geri adım atacağına inanmıyorum bundan sonra. Alacağının çoğunu aldı zaten. Buradan da geri vermez onları. Rusya'nın savaş tazminatı vermesi yok ondan sonra yöneticinin şeyi yargılanması falan bunu kabul etmeleri mümkün değil.
Şu yani, aşamada ama sanırım işte belli bir safhaya gelip de Rusya'yı
o noktaya mı getirmek istiyorlar?
Tabii o noktaya geldikten sonra zaten girecektir. Mesela Kissinger'ın bu konuda bir açıklaması var. Çok tecrübeli birisi. Tabii yaşlandı ama diyor ya artık yani Rusya'nın da çok zayıflatılmaması gerekir diye. Rusya'yı bekleniyor şu anda. Rusya'yı belli bir aşamaya kadar getirdikten sonra o aşamaya gelmedi. Ne zaman yani gelir dediğim gibi.
Putin yönetiminin zayıflatıp alaşağı edilmesi mi düşünce?
Putin o öyle olmasa bile istekleri kabul ettirme durumuna. Yani sizin de söylediğiniz gibi Rusya hiçbir zaman Kırım'dan vazgeçmek istemeyecektir. Çünkü Kırım'dan geri çekilmesi demek Rusya'nın tamamen içe kapanması demek olur ki bu biraz zor yani. Çok aşırı bir şekilde zarar görmesi veya yenilgi uğraması manasına geliyor. Dolayısıyla şu anda bu sene için ben çok umutlu değilim. Evet. Yani girişimler bulunur mu? Türkiye işte bu iki ülkeyi bir araya getirmeye çalışıyor. Yok, Türkiye, savaşın durmasını ya. İşte.
Türkiye'nin bu işi çözebilmesi mümkün görüyor musunuz siz ikisinin arasında?
Yani tabii ki. Tabii ki.
Ama şimdi belli. Yani Türkiye Rusya'ya yeter artık diyecek veya Ukrayna'ya yeter artık diyecek. Evet. Dururlar
tabii,
mı sizce?
Tabii Ukrayna biraz tabii daha şu anda muhtaç durumda. Çünkü Batı yardımına muhtaç olduğu için biraz daha geride duruyor. Onların işte belirlediği çizginin dışına fazla çıkamıyor ama eninde sonunda onlar da anlayacaklardır. Yani Türkiye'nin rolünü bırakmaması gerekir. Bu en azından diyalog kanallarını kapatmaması gerekir.
Yani, yani diyalog konusunda bir şey demiyorum. Türkiye'nin çok büyük katkıları var. Onu inkar etmiyoruz. O ayrı mesele. Şeyi söylüyorum ben. Yani benim ya
sadece Türkiye ile çözümlenemeyecek bir
yani,
şey. Tabii
yani
ki.
Bence bunu çözecekse Amerika'da diyelim ki önümüzdeki yıl seçimler var. Bir yeni başkan adayı özellikle evet. Cumhuriyetçi olursa ben bu savaşa sona erdireceğimdir. Onlar öyle seçim programlarını evet. koyarlar ya. Öyle bir şeyle gelir zaten, ve seçimi kazanırsa Trump öyle olur ancak.
Trump bunu açıkça belli ediyor zaten.
Ya
diyor,
Trump değil de inşallah başka gündür. Bir cumhuriyetçi olur. Yani yeter bu şey Trump mırap bunlardan da. evet. Neyse pek güzel anlarımız yok bizim Türkiye olarak Trump'la biliyorsunuz. Evet. Bir başka soru devamında isterseniz şöyle yapalım. Rusya Kherson'dan çekildi Eylül sonunda biliyorsunuz. Daha önceden almıştı. Evet. O Eylül ayında Ukrayna'nın beklenmedik o HIMARS'larla bilmem nelerle Amerikan füzeleriyle çıkışından sonra çekildi. Yahut da Dnieper Nehri'nin doğusuna çekildi. Rusya'nın daha Kherson'dan çekildikten sonra yoğun olarak kullandığı füzelere son haftalarda hipersonik füzeleri de kattı. Hatta dün Temrit mi ne bir kullanılması yasak olan füzeler de kullanmış. Savaşın geldiği durumu bu durumda nasıl okuyabiliriz?
Tabii onu bu soruyu yani. Bana şey ilerlemeye başladığı anda Ukrayna sormuşlardı. Dedim ki yani tabii Rusya bugünkü şartlar içerisinde böyle bir taktiksel geri çekilme yapabilir ama sonuçta Rusya gibi bir devletin de gücünü aşama aşama kullandığını görüyoruz alanda. Yani hepsini aynı anda kullanmıyor. Öncelikle kullandığı silahlar biraz daha eskiydi. Mesela T-72 gibi elindeki daha önce soğuk savaş uçağı. Evet diğeri de aynı. Daha ziyade soğuk
yani
savaş döneminde kullandığı silahlar.
Yani biraz konuyu açmak için şöyle sorayım. Evet. Şimdi başlangıçta 175 bin kişilik Rus askeriyle Rusya girdi Kırım'a.
Evet.
Yani bu o zaman için 800 kilometrelik bir cephede çok az bir asker sayısıydı.
Evet.
O dedik ki Rusya'nın eksikleri var. İstihbarat eksikliği bilmem ne falan filan.
Tabii tehdit değerlendirmesine biraz şey yaptı.
Yani biz şöyle düşünüyorduk. Rusya buraya yıldırım gibi girecek. İşte füzeleri şunları bunlarını filan diyorduk. O zaman bu füzelerini kullanmamıştı. Ne zaman ki işte Kherson geri çıktıktan sonra o arada kayıpların olduğu bütün dünyaya da bildirildi. Yani 100 binin üzerinde Rus askerinin öldüğü söyleniyor. Ve işte şey seferberlik kısmı seferberlik ilan edildi falan. Yani Rusya bundan sonra aldıklarını geri vermemek için yeni çarelere mi başvurdu diyoruz?
Tabii evet. Başlangıçta Rusya'nın zaten bizim askeri açıdan 4. 5. sıraya koyduğumuz hareket tarzını yani Ukrayna'nın tamamına yönelik bir operasyonu başlangıçta başlattı. O kadar geniş bir alanda ki 660 bin kilometreyle Avrupa'nın en büyük ülkelerinden bir tanesi bir anda yapması hataydı. Ne oldu? Bunun hata olduğunu anladı. Sonradan düzeltmeyi yaptı. Daha mahdut hedefli bir taarruz düşünebilirdi Ukrayna'ya yönelik. Bunu yapmadı ama şu anda onu yapmaya başladı. Alan daraldıkça savunma tedbirlerini daha iyi gözden geçiriyor. Tabii ki bu tür harekatlar aynı zamanda hatalarını görmek ve düzeltmek için de bir fırsat. Tabii ki Rusya'nın elinde daha modern silah en sonunda nükleer yani o bile şu anda çekince oluşturuyor Batı kamuoyu için. Elinde büyük bir nükleer güç var. Dünyanın en büyük nükleer gücü onda. Ne zaman kullanacaktır? Gerekirse onu da kullanabilir. Yani şu anda kullanmaz belki ama bu dediğiniz hipersonik füzeleri daha teknik olan bunlar pahalı şeyler. İlk başta kullanmadı ama zaman içerisinde elindeki bu tür avantajlarını da yani taktik üstünlük sağlayacak biz buna ne diyoruz? Şey diyoruz yani, alanda kullanabildiğiniz kuvvet çarpanı dediğiniz silahlarının da devreye soktuğunu görüyoruz ki zaman içerisinde, bu yıl içerisinde bunları daha çok kullandığını da göreceğiz muhtemelen.
Yani bir taraftan Ukrayna, Amerika'dan, işte Polonya'dan, Almanya'dan tank alırken, Fransa'dan alırken, onlar güçlendikçe, silahlı güç olarak artış kaydettikçe Rusya da kullandığı silahların derecesini yükseltmeye başladı.
Tabii daha savaş daha şey kanlı hale, daha fazla zayiat verdirici hale gelecektir bundan sonraki dönemde.
Evet, şimdi asıl konumuz, konularımızdan can alıcı nokta olan şey şu: Türkiye'nin inisiyatifi ağırlıklı olarak Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında geçen yılın Temmuz ayında bir tahıl koridoru mutabakatı yapıldı. Ve hatta bunun karargahı İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'nde oldu. Ben de geçen dönem ders veriyordum. Deniz Harp Enstitüsü komutanı da bunun başında aynı zamanda. Selçuk Paşa'yı da buradan anmış olalım. Şimdi bu biliyorsunuz belirli sürelerle uzatılıyor. Yani 120 günlük, 4 aylık, 4 aylık oluyor. İkinci 4 aylık da bu cumartesi günü ayın 18'inde sona erecek. Öncelikle tahıl koridorunun getirdiği yararları bir sayalım. Sonra da bu uzatılır mı, uzatılmaz mı onu tartışalım size.
Buyurun. Sanırım herhangi bir itiraz olmazsa taraflardan o otomatik uzayacak.
Ha, yani cumartesi gününe kadar taraflardan yani, birisi evet. Yani Ukrayna veya Rusya evet. Hayır demediği sürece uzayacak.
Rusya'nın çekincesi vardı. Bu neden? Çünkü buradan alınan tahılın gelişmiş ülkeler tarafından da bir kısmının alınmasıydı. Tamam, ihtiyacı olan ülkelere verildi. Afrika'daki bazı ülkelere ve şeyde sanırım Yemen'e de verildi.
Yemen var, Bangladeş evet. Var, çok tabii. Ülke var.
Yani ihtiyacı olan ülkeler vardı, Mısır onlara verildi var. Ama mesela İspanya gibi
İtalya'ya falan da gitti, doğru.
Tabii ona bir itirazı vardı. O düzeltildi herhalde yani. Daha ziyade
yani başlangıçta Avrupa ülkelerine gidiyordu. Daha sonra diğer gerçek ihtiyaç sahibi olan yoksul ülkelere de gitmeye başladı.
Bir de ikinci konu sadece tahıl değil, gübreyle ilgili de bir konu vardı. Evet. Birleşmiş Milletler onu da düzenleyecekti ama tabii tahılla ilgili bir sorun yok ama gübreyle ilgili sanırım sorunlar da var. Ama ben bütün bunlara rağmen Rusya'nın devamından yana olacağını düşünüyorum. Çünkü Rusya'nın da imajı açısından bu önemli. Çünkü dünyada bir sıkıntı var. Rusya bütün bu savaşın getirdiği ağır koşullar ama buna devam ediyor. Türkiye'nin de tabii diplomatik başarısı, bu herkes tarafından, sadece Birleşmiş Milletler tarafından değil, birçok ülkenin, yani Batı'daki birçok ülke tarafından da, Doğu'daki de Afrika tarafından da çok olumlu karşılandığını görüyoruz. Bence devam etmeli. Bu sadece tahıl anlaşması gibi düşünmemek lazım. Yani dünyanın buna ihtiyacı var. Çünkü tahıl da bayağı bir fiyat artmıştı. Onu tekrar biraz düşürmesine faydası oldu. Daha uygun fiyata alma imkanı buldular ama bunun dışında en azından diyalog kanallarını açık tutuyor bu tür tahılla ilgili anlaşma. Yani barışa yönelik bir ümit var olmamızı sağlıyor. Yani çünkü tek kanal bu. Yani burada üç ülkenin bir araya gelmesi, Türkiye'nin, Ukrayna'nın, Rusya'nın, hatta Birleşmiş Milletler gözlerinde bir araya gelmesini ben çok önemli görüyorum. Muhtemelen de yani ileriye dönük olarak bir anlaşma imkanı sağlanacaksa da bu masada olacak diye düşünüyorum.
Yani bu masa ateşkese en azından iki ülkeyi yaklaştırabilir.
Bir ümit veriyor yani, sağlamasa bile bir ümit var olmamızı sağlıyor. Evet. O açıdan önemli.
Şimdi şöyle, bu halen bildiğim kadarıyla Rus buğdayı daha gönderilemiyor. Yani Rusya'nın şikayeti burada bu konuda. Evet. Birisi bu. Bir evet. De Rusya aynı zamanda gübre de ihraç etmek istiyor.
Evet.
Hatta bazı ihraç gübre ne diyelim, ihraç ettiği gübrelerin bir kısmı gemilerde ve Avrupa limanlarında bağlı. Çünkü eğer onlar devam ederlerse yaptırımlara tabi olacaklar. O gemilerin donatanları Amerika'dan, Avrupa Birliği'nden iş alamayacaklar. Böyle bir yaptırımla da karşı karşıyalar. Hatta hatırlayacaksınız, Rusya bu buğdayı gerekirse demişti, yoksul ülkelere biz parasız olarak vermek istiyoruz demişlerdi.
Tabii çok güzel bir teklif.
Şimdi hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın açıklaması vardı. Ona göre 23 milyon metrik ya da ton diyelim tahıl ve yağlı tohum piyasaya gönderilmiş buradan. Yani buna Amerika Birleşik Devletleri de Avrupa Birliği de evet diyor, daha doğrusu şey buluyor. Çünkü bu tahıl koridoru açılmadan önce tahıl fiyatı %30 kadar artmıştı. Bu yoksul ülkelerde, yani büyük ölçüde tahılla beslenen ülkelerde çok büyük bir artış demektir. Kaldı ki Türkiye'de biz bunu hissettik, yani ekmek fiyatlarında, başka şeylerde vesaire. Bunu biz de gördük. Yani otomatik olarak başka şeyleri de, bakliyatı vesaire etkiledi. İşte şeyse, yemse, işte hayvancılığı etkiledi vesaire. Bunları da görmüştük. Peki, yani devam eder diyorsunuz. Ben de aynı kanaatteyim.
Evet.
Keşke Rus tahılı da gönderilebilse.
Yani öyle de olması gerekir. Çünkü dünya büyük sıkıntılar yaşıyor pandemi sonrasında. Daha o ekonomik düzenlemeyi görmeden böyle bir olay sebebiyle bütün fakir ülkeler değil, sadece gelişmekte olan ülkeler, hatta gelişmiş ülkelerin de, yani Avrupa başta olmak üzere, zarar gördüğünü düşünüyoruz. Yani sonuçta birileri bir şeyler yapmalı. Yani bu savaşın sona erdirilmesine yönelik bir çalışmalar yapmalı. İnsanlar ölüyor. İşte insanlar etkileniyor. Ekonomik olarak etkileniyor. Bunu kim yapacak? Yani onun için ben işte her ne kadar sonuç alır mıyız, alamaz mıyız, ama en azından bir gayret gösteriyor. Türkiye'nin bir gayreti var ve bu da bütün dünya tarafından çok açık bir şekilde de görülüyor. Ben bunların da önemli olduğunu düşünüyorum.
Yani Türkiye'nin hakikaten bir diplomatik başarısı. Yani hem bu, özellikle başlangıçta iki kez ateşkes için de bir araya getirmişti. Ancak kalıcı olmadı onlar. Dediğimiz gibi, az önce siz de söylediniz, bu savaşın devamını Amerika ve İngiltere devam etmesini istiyor hala.
Belli bir aşamaya kadar.
Şu anda ama istiyorlar.
Hala. Evet, şu anda istiyor. Bu yıl için istiyorlar. Yani alınan kararlar falan bakınca, değerlendirdiğimiz zaman onu görüyoruz. Bitsin diye bir şey yok. Bir şey yok. Bir zayıflatma şeyi var. Bu sene sanki devam edecek gibi duruyor.
Yani başlangıçta işte Fransa ve Almanya pek şey değildi. Yani savaşın çıkmaması yanındaydı. Şu az önce söylediğiniz gibi Almanya büyük zarar görecekti. Özellikle kuzey akımı, doğalgaz vesaire diyerekten. Evet. Ama başladı. Kerhen de olsa hem Amerika hem İngiltere'nin yanında devam ediyorlar.
Ama çok uzarsa da ben bu havanın da değişeceğini zannediyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri karşıtı bir hareketin Avrupa'da özellikle halktan başlayarak daha sonra yönetime yayılan bir tepkinin de doğabileceğini hesaplamak lazım. Çünkü belli bir yere kadar insanlar tamam, yani bu sene işte enerjisiz kalmadık falan diyor, ama bu uzadığı zaman insanlar etkilenmedi mi? Tabii ki fiyat artışlarından etkilendi.
Vallahi orada
bu alanda
enflasyonun %8-9 olması büyük olaydır mesela şey için, Almanya için söylüyorum.
Yani çok sürdürülmemesi gerekiyor bu savaşında. Sanırım bu da dikkate alınacaktır. Yani bu tür halk hareketlerinin, sokaktaki hareketlerden başlayacak ve bu da tabii ki yönetici kesimini de etkileyecektir. Evet. Çünkü oyunu oradan alıyor yani o insanlar.
Bir şey daha sorayım. Yani son şey olsun bu.
Lütfen.
Biraz önce Rusya'da bazı değişiklikler olabilir diye beklenebilir demiştiniz. Ukrayna'da benzer şey olabilir mi? Zelenski nereye kadar devam edebilir? Zelenski'ye karşı bir girişim olmaz mı?
Yani tabii ki şöyle bir şey var. Şu anda beklenilmiyor. Ama bunun nereye varacağını bilemezsiniz. Çünkü insanlar tabii ki direniyor. Onlara vatanlarını kurtarma şeyi var. Yani bir motivasyon var Ukrayna halkında. İşgal edilmiş bazı bölgelerini kurtarma, kendi birliklerini koruma. Bir tabii ki bu olay aynı zamanda Ukrayna diye bir milleti de oluşturdu kendine, o savunma direnci. Bu da var, ama tabii ki bu tür değişiklik olabilir. Rusya'da olabilir mi? Eğer uzar da ekonomik yönden, çünkü Rus halkı da etkilenmeye başladı bundan. Etkilenmeler artarsa bu hareketi, yani bu değişim isteğini Rusya'da da görmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum bu yılın ikinci yarısından itibaren.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İleride gene görüşmeye devam edeceğiz zaten.
Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Güzel bir program oldu.
Bir yılın ardından Rusya-Ukrayna Savaşı 2023'te nasıl bir yöne evrilecek? Konuklarımızla konuştuk. Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Güray Alpar bizlerle birlikteydi. Mavi Vatan programının bu haftalık da sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşuncaya dek hoşçakalın.
Mavi Vatan.